Ayrım 48.
Sayfa numarası 1039. Kurtuluş Savaşı'nın ulusal bağımsızlık çizgisi Cumhuriyet döneminin sosyal devletçiliği ile birleştirilmişti. Ayakları yere basan program 60'lı yılların Türkiye'si için önemli sayılacak oranda ilgi gördü. Tip, aydınlardan ayrı olarak kimi büyük kentlerde işçiler ve yoksul bölgelerde topraksız köylüler tarafından da desteklendi. Komünizmle mücadele derneklerinin yoğun saldırılarına karşın kısa bir süre içinde Türkiye'nin hemen her ilinde örgütlendi. 1965 genel seçimlerinde halktan %3 oy aldı. Ancak tipin yükselişi uzun sürmedi. 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesi gerekçe yapılarak başlatılan parti içi çatışma, Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışmalarıyla ideolojik bir bölünme halini aldı. Mehmet Ali Aybar genel başkanlıktan ayrıldı. O dönemde hızla yayılan sosyalist düşünceler partiyi kuruluş dönemindeki çizgiden hızla uzaklaştırarak Sovyet çizgisinde politika yürüten ortodoks bir sosyalist parti haline getirdi. Bir türlü bitmeyen halka uzak ideolojik çatışmalar partiyi kitlelere yabancılaştırdı ve hızla güç yitirmesine yol açtı. Dış saldırıların yapamadığını iç tartışma sağlamıştı. Edindiği yeni siyasi çizgi nedeniyle güç yitiren tip, yeniden güçlenmek için ayrılıkçı Kürt gruplarına yöneldi ve bunlarla yoğun bir ilişki içine girdi. Devrimci Doğu Kültür Ocakları, DDKD ve Fikir Kulüpleri Federasyonu, FKF ile birlikte Diyarbakır'da gizli olarak kurulmuş olan Kürdistan Demokratik Partisi, KDP'nin de desteğini alarak Doğu mitingleri düzenledi. Bu gelişmeler sonunda Doğu'dan umduğu oy desteğini bulamadığı gibi Türk halkının desteğini de tümden yitirdi. Kapatıldığı zaman kendiliğinden kapanacak kadar güçsüzleşmişti. Türkiye İşçi Partisi'nin güçlenmesi ya da güç yitirmesi her partide olduğu gibi izlenen politik çizgiye bağlı kalmıştır. Ülke gerçeklerine dayanan program ve çalışma biçimi büyüme nedeni olurken siyasi yabancılaşmaya yol açacak davranışlar partiyi küçültmüştür. Gelişmeye neden olan çalışmanın temel özelliği ulusal bağımsızlığa önem verilmesi ve bu öneme bağlı olarak Kurtuluş Savaşı'nın tüm kazanımları ile birlikte sahiplenilmesidir. Aybar'ın genel başkan olduğu dönemde kabul edilen tüzük ve programlarda ulusal bağımsızlığın her şeyin üstünde tutulacağı, bütün uluslarla Kurtuluş Savaşı Türkiye'sine yaraşır biçimde barışçı bir dış politika yürütüleceği, ilerici aydınlar ve Atatürkçü gençliğin halkla kader birliği yaparak Türkiye'yi gerilikten kurtaracağı söyleniyor, söylenenler parti politikalarına yansıtılıyordu. Tip olayı 1961-1971 Profesör Sadun Aren, Cem Yayınları, İstanbul 1993 sayfa 52 ve 59. Mehmet Ali Aybar'ın genel başkan seçildikten hemen sonra 8 Şubat 1962'de yaptığı basın açıklaması, Türkiye İşçi Partisi'ni başarıya götüren girişimin hangi anlayışla başlatıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Aybar bu açıklamada şöyle söylüyordu. Partimiz programındaki anlayışı benimseyen herkese hangi sınıftan olursa olsun açıktır. Devlet sektörünün ağır bastığı planlı ekonomi düzeninde özel sektör daha uzun yıllar ulusal kalkınmamızda yararlı olacağı için korunacak ve teşvik edilecektir. Ulusal bağımsızlığımıza zarar vermeyen dış yardımlardan yararlanılacaktır. Ölümsüz Atatürk'ün söylediği gibi herhangi bir hakkı ancak çalışarak kazanabiliriz. Amacımız emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ilk Kurtuluş Savaşı'nı veren Türkiye'yi her bakımdan tam bağımsız, ülkesi ve ulusu ile bölünmez, halkçı, emekten yana devletçi, laik, insan haklarına ve sosyal adalete dayanan demokratik bir cumhuriyet olarak çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektir. AGE sayfa 40, 41, 42. Aybar ayrıldıktan sonra partiye ülke gerçeklerinden kopuk, özgünlüğü ve yaratıcılığı olmayan sert söylemli bir anlayış egemen oldu. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili olumlu değerlendirmeler önce ortadan kalktı, sonra açık ya da örtülü karşıt söylemlere dönüştü. Artık sürekli olarak sınıf mücadelesinden, sosyalizmden, faşizmden ya da enternasyonalizmden söz ediliyor, sanayileşmiş Batı ülkelerinde bile tartışılmayan ideolojik konular Türkiye'de tartışılıyordu. 1970'te genel başkan olan Behice Bora'nın 8 Ocak 1971 günü yaptığı basın açıklaması tipteki ideolojik değişimi ortaya koyan bir belge gibidir. Siyasi yabancılaşmayı yalnızca anlayış olarak değil, kullanılan dil bakımından da ortaya koyan bu açıklamada Boran şunları söylüyordu. Faşizm, parlamenter bir kılığa büründürülmüş ya da üniforma giydirilmiş biçimiyle kapı ağzında boy göstermiştir. Faşizm, burjuva diktatörlüğünün açık teröre dayanan en keskin biçimidir. Faşizmin baş hedefi işçi sınıfıdır. Faşizm, şöven ve ırkçı bir milliyetçiliği körükler. Anayasamız Türk'ün tarifini, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmak biçiminde yaptığı ve dil farkı gözetilmeksizin bütün yurttaşları eşit saydığı halde, yurttaşlarımız olan ve sayıları milyonlara varan Kürt halkına ırkçı, şöven bir milliyetçilik anlayışıyla baskı yapılmakta, insanlık dışı muameleler reva görülmektedir. Kürt halkının anayasanın tanıdığı demokratik özgürlüklerden eşitlikten yararlanması önlenmektedir. Milli Güvenlik Kurulu anayasanın tanımladığı milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirir bir kurul olmaktan çıkmış, bütün ülke sorunlarını ele alıp ülkeyi doğrudan yönetmeye yönelmiştir. AGE sayfa 142-144. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP. Türkiye İşçi Partisi ile hemen aynı dönemde ortaya çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, özellikle gençlik üzerinde etkili olan ve bu etkiyi meclisten çok, meclis dışında kullanan, eyleme dönük bir örgüttür. MHP'nin ortaya çıkışı yeni bir parti olarak kurulmasıyla değil, Alparslan Türkeş'in arkadaşlarıyla birlikte başka bir partinin yönetimine gelmesiyle başlar. Mehmet Ali Aybar bir grup aydınla birlikte nasıl tipin yönetimine gelmişse, Alparslan Türkeş de bir grup arkadaşıyla birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP'nin yönetimine gelmiştir. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği, TKMD'nin desteğiyle gerçekleşen bu değişimle ılımlı bir muhalefet partisi olan CKMP, savaşkan bir siyasi örgüt haline geldi. Yönetim değişikliğinden sonra 4 yıl aynı adla çalışan parti, 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi adını aldı ve 12 Eylül yönetimi tarafından kapatıldığı 16 Ekim 1981'e dek varlığını sürdürdü. CKMP'nin eylem ve ideolojisine her zaman Genel Başkan Alparslan Türkeş yön verdi. Türkeş 1965'te daha sonra niteliği önemli oranda değişerek kitap haline gelecek olan 9 Işık İlkesi adlı broşür çıkardı. CKMP'nin programına temel oluşturan bu broşürde milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, hürriyetçilik ve şahsiyetçilik, girişimcilik, endüstri ve teknikçilik başlıklarıyla partinin temel görüşleri ortaya konuyor ve Türkiye'nin gelişip güçlenmesi için bu görüşler doğrultusunda ilerlenmesi gerektiği söyleniyordu. 9 Işık ilkesi temel alınarak hazırlanan parti programında Kemalizmin partiye yol gösterdiği açıklanıyor. CKMP'nin milliyetçi, demokratik, laik ve yasalara saygılı bir parti olduğu söyleniyordu. Özgürlük, milliyetçilik, ahlakçılık, toplumculuk, gelişme ve halkçılık, köycülük ve sanayileşme partinin temel ilkeleriydi. İlkeleri açıklayan bölümlerde milliyetçilik ilkesine özel vurgu yapılıyor ve şunlar söyleniyordu. Türk milliyetçiliği anti-emperyalist, barışçı, özgürlükçü ve demokratik bir görüştür. Bu nitelikler Türk tarihinden, Türk halkından ve Atatürk'ün düşüncelerinden alınmıştır. Ülkücü Hareket 1 Hakkı Öznur, Akik 1996 sayfa 148-149. 1965'te kabul edilen program 1969'a dek parti eylemine yön veren belge olarak önemini korudu. Ancak 1969 Adana Kongresi'nde alınan kararlarla yeni bir yöneliş içine girildi ve parti politikası önemli oranda değiştirildi. Örgüt ideolojisine yön veren Alparslan Türkeş, yakın çevresinin de etkisiyle daha önce hiç dile getirmediği görüşler ileri sürdü. Yeni yönelişle milliyetçilik, Türkçülük, laiklik, devletçilik gibi temel konularda içeriye yönelik anlayış değişikliği yaşanıyor ve Atatürkçülük artık anılmıyordu. Türkçülüğün yerini önemli oranda İslamcılık alıyor, etnik yapıyla dini inancı birbirine karıştıran Türk-İslam sentezi gibi bilimselliği olmayan ve Türk tarihine büyük zarar veren bir kavram getiriliyordu. Kongreden hemen sonra başlayan süreçle yönetimde Adalet Partililerinin olduğu Komünizmle Mücadele Derneklerinin yürüttüğü eylem türü onlardan devralınıyor ve bu eylemler yaygınlaştırılarak sürdürülüyordu. ABD'nin Yeşil Kuşak kuramını geliştirdiği ve Türkiye'de anti-Amerikan mücadelenin yükseldiği döneme denk gelen bu değişim çarpıcı sonuçlarıyla MHP'nin kapatılmasına dek sürecektir. Alparslan Türkeş 1961 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nden Cevat Fehmi Başkurt'la yaptığı görüşmede şunları söylüyordu. Atatürk devrimleri yerinde saymadı, aksine geriledi. Din, kıyafet ve en önemlisi anlayış olarak geriledi. Son zamanlarda Anadolu'yu hiç dolaştınız mı? Çarşafın nasıl kapkara bir yangın halinde bütün yurdu sardığını gördünüz mü? Gerileme yalnız bu alanlarda olmadı. Örneğin Türkçecilikte oldu. Türkçecilik Atatürk'ün bu millete en yararlı armağanlarından biriydi. İhaneti önce ezanı Arapça okutmakla başlattılar. Türk camilerinde Türkçe Kur'an okunur, Arapça değil. AGE sayfa 147. Ülkücü kesimden Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket adlı yapıtında Dündar Taşer ve Ahmet Er gibi milli İslami hassasiyetleri olan kişilerin Türk işi de yönlendirerek CKMP'yi Kemalist yapıdan milli ve manevi ağırlıklı bir siyasi çizgiye getirdiğini söyler. Bu savın doğruluk payı yüksektir. Çünkü Alparslan Türkeş 1969 Adana Kongresi'nde yaptığı konuşmada eski düşüncelerini değil, Ahmet Er'in bir yıl önce açıkladığı ve Üçüncü Yol adını verdiği görüşleri yansıtmıştı. Ahmet Er, 1968'deki İstanbul İl Kongresi'nde şunları söylemişti. İslam, kişi ve toplum hayatında olduğu gibi dünya ve kainatta da dengeyi hedef almaktadır. İslam bir ideoloji değil, bir hayat nizamıdır. Kaynağı İslam ve hak olmayan bir hareket başarıya ulaşamaz. Bizim milli hareketimizin kaynağı ve anlayışı da Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. AGE sayfa 154. Ahmet Er'in dile getirdiği görüşlerle o dönemde ve daha sonra Washington'dan yapılan açıklamalar ve Türkiye'ye önerilen politikalar arasında büyük benzerlikler vardır. Sistemleştirilerek uygulanan ve temelinde Atatürk'e karşıtlığa dayanan ılımlı İslam anlayışının bulunduğu bu politika bugün artık toplumsal yaşamın hemen her alanını etkisi altına almıştır. CIA Orta Doğu Direktörü ve ABD Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı Graham Fuller'ın yaptığı şu değerlendirmeyle Ahmet Er'in sözleri arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur'an hala veriyor. Bu nedenle kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir. 12 Eylül'de irtica Profesör Doktor Çetin Yetkin, Ümit Yayıncılık Ankara 1994 sayfa 43. Ahmet Er'in Üçüncü Yol adını verdiği anlayış Adana Kongresi'nde partinin temel ideolojisi haline getirildi ve MHP bu girişimden sonra Türkçülükten İslamcılığa yöneldi. Adana'daki ideolojik değişim aynı kongrede biçimsel yeniliklerle tamamlandı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Parti amblemi Osmanlı'nın üç hilalli bayrağı oldu. Tanrı Türk'ü korusun sloganının yerine Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız özdeyişi getirildi. Bu tür sloganlar daha sonra kanımız aksa da zafer İslam'ın, çağrımız İslam'da dirilişedir ve Ya Allah Bismillah Allahu Ekber biçimini aldı. Ülkücü Hareket 1 Hakkı Öznur Akik 1996 sayfa 156 ve 227. Değişiklikler doğal olarak sancısız olmadı. Nihal Atsız başta olmak üzere birçok eski Türkçü değişime tepki gösterdi ve partiden ayrıldı. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi İletişim Yayınları 8. cilt sayfa 2115. Ancak tepki ve istifalar sonucu değiştirmedi ve MHP giderek artan biçimde İslamcı yanı ağır basan bir parti haline geldi. Yeni politika yönelişi parti eylemine yön veren girişimler olarak hızla uygulamaya sokuldu. Üyelerin eğitimi özellikle gençlere yönelik parti eğitimi Türkçülüğü değil İslamcılığı öğreten kurslar haline getirildi. Parti yöneticilerinin gençlik eğitim kampları, basının ise komando kampları adını verdiği etkinliklerde Kurtuluş Savaşı'ndan, Atatürk'ten, emperyalizmden değil, daha çok din konularından, Osmanlı'dan, komünizme karşı mücadelenin zorunluluğundan söz ediliyordu. Yerleşim yerlerinden uzak yerlerde yapılan ve 21 gün süren bu kampların sıkı düzenli uyulan günlük programı şöyleydi. Sabah ezanı ile uyanış, temizlik ve toplu namaz, sabah sporu, dinlenme ve kahvaltı, mehter ve milli marşlarla yürüyüş, öğle namazı, seminer ve konferans, toplu ve bireysel çalışmalar, boks, güreş, judo, karate, ikindi ezanı ve toplu namaz, dinlenme, uyku, kısa yürüyüş, gece tatbikatı için hazırlık, akşam namazı ve akşam yemeği, günlük olaylar, basının eleştirilmesi ve kitap okuma, yatsı namazı ve yatış, belirsiz zamanlarda gece eğitimi için alarm. Fırtınalı yıllarda Ülkücü Hareket, Turhan Feyzoğlu, Ozan Yayıncılık 2000 sayfa 65 ve 66. Kimi ülkücü yazarlar, 1969'daki değişimin ideolojik kaynağının Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve Anadoluculuk akımı adı verilen düşünsel hareket olduğunu söylerler. Bu yargı yanlış değil eksiktir. 1969 değişimine yön veren temel etmen yerel düşünsel akımlar değil, küresel politikaların Türkiye'ye yaptığı etkidir. İslamcı görüşleriyle Anadoluculuk akımı yapılmak istenilen politik değişime uygun düştüğü için ideolojik bir araç olarak kullanılmıştır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Şakip, Mehmet Erişirgil gibi isimlerin çıkardığı Dergah dergisiyle başlayan Mükrimin Halil İnanç, Hilmi Ziya Ülken, İsmail Hami Danışment'in çıkardığı Anadolu Mecmuası ile süren Anadoluculuk akımı Nurettin Topçu ile gelişmiş ve sistemleştirilmiştir. Nurettin Topçu, ülkücü yazar Hakkı Öznur'a göre